Ayrım 3.
Matbaada herkesten ziyade işinin başına devam ettiği, bir kitapçının hesap defterini tuttuğu, sabahleyin mektebi hukuk, hukuk fakültesi, derslerine gittiği halde Baba Ali Caddesi'nden çıkarken bakınız. Bir matbaa kapısında önüne geçen birisine mesela o gün Ahmet Cemil'in bir manzumesinin, şiirinin iki beytini okurken, biraz ötede tütüncü dükkanına uğrayarak filan risalenin, derginin, filan nüshasının, sayısının ne kadar sürüldüğünü tahkik ederken matbaaya giriniz. Yazıhanenin, büronun kenarında Selanik hususi muhabirimizden, özel habercimizden aldığımız bir mektuptur diye başladığı bir kağıda suni yapma. Bir mektup uydurmakla meşgul olurken görürsünüz. Matbaada herkesten ziyade o çalışır. Mütenevvi, çeşitli, makale yazar. Ecnebi, yabancı, gazeteleri okur, tercüme eder, taşra mektuplarını hülasa eder, özetler. Ahmet Cemil'in bu çocuk hakkında çocuk diye maruftur, bilinmektedir. Çünkü 20 yaşına herhalde geçmiş olmakla beraber çocukluktan kurtulmamıştır. Duyduğu şey, bakınız, işte şimdi bile o aklına geldiği için vücudunda ürpermeye benzer bir şey duyuyor. Ahmet Cemil'in sanki vücudunu iki kol tutmuş, sonu olmayan bir derinliğe çekiyordu. Kendisini toplamak istedi. Fakat fikrinin bütün iradesine malik, sahip olmakla beraber vücudunu istila eden, kaplayan o azim keselana mukavemet kabil değildi. O büyük bitkinliğe karşı koymak imkansızdı. O vakit nefsine bir cebir ile kendini zorlayarak sanki vücudundan yavaş yavaş uzanıp gidiyormuşçasına uyuşan bacaklarını çekti. Bahçenin bu yüksek noktasının önünde yayılan bütün manzarayı bir rüyanın silinmiş şekillerine benzeten bulanmış gözlerinde kafi, yeterli bir kuvvet toplamak istedi. O aralık müzikanın, müziğin uzaktan gelen ahengini taklit ederek, benzeterek kendisine biraz metanet, dayanıklılık vermiş olmak üzere hafifçe, belirsizce ıslık çalmaya başladı. Şimdi Ali Şekip, Raci, Said, Sayıp. Bütün bu çehreler beyninden silinmişti. Bu çalınan şeye aşina çıkıyordu. Bu çalınan şey tanıdık geliyordu. Neydi? Neydi? Her vakit bahçeye hemen her gelişinde dinlediği bir şey. O vakit aklına geldi. Walt Tuffel'in bu meşhur valsini, dans müziğini ne vakit dinlese bütün hayali inkişaf ederdi. Ortaya çıkardı. Onun ismini kendine mahsus şive ile, söyleyişle tercüme etmişti. Barağını elmas, elmas yağmuru, ne güzel, ne hulyalar, hayaller getiren, nasıl rüya alemleri açan bir isim. 3. Bakınız, işte gözlerinin önünde gördüğü bu şeyler, başının üzerine açılan bu semada, gökte, yazın şu sıcak gecesine mahsus bir buğu ile örtülü zannolunan bu mailikler, mavilikler, içinde titriyormuş, dalgalanıyormuş, kıyas edilen, sanılan, bütün bu yıldız alayları, bunlar bir barağını elmas değil mi? İçkinin tesiri, etkisi, altında bulunarak süzülen gözlerinin önünde donuk mailikler üzerine avuç avuç sarı pullar serpilmiş sema sallanıyor, sallanıyor, şimdi karşısında tepelerin uyuyan sırtlarına dökülecek. Yahut denize doğru akan müphem levha, belirsiz manzara. Yavaş yavaş, yüksele yüksele, yerler gökler gecenin bu aşk havası içinde azim, medit, uzun, vücudu yaka yaka eritip dağıtan bir buse, öpücük ile birbirine sarılarak tek bir mevcut, varlık, olacak zannediyordu. Ah, bu baranı elmas, bahçenin rakit, durgun, havasını dağıtan, içinde bir aşk nefası, esintisi, sıcak ve baygın, bir nefes gibi sanki ta göklerin sezilmeyen yüksekliklerinden dökülen bu nameler, ezgiler. Kah kalbin en derin noktalarından geliyormuşçasına deruni, içten, pest, hafif, sakit sakit, sessiz, kah bir teessür feveranına, üzüntü fışkırmasına, inikas etmişçesine, yankılanmışçasına, patlayarak, feryat ederek, bazen bir şikayet nalesi, inleyişi, bazen bir mahkuriyet, kahroluş, iniltisi. Şimdi Ahmet Cemil altından yer kaçıyor, başından sema uçuyor, vücudu bir boşluk içinde yuvarlanmaya başlıyor zannında idi. Barağını elmas. İşte işte, sanki semalardan dökülen, karşısında şu bayırın eteğinde yer yer parıldayan, denizin siyahlıkları içinde şurada burada ışıldayan bu ziyalar, ışıklar, işte işte raks ediyor, dans ediyor, yağıyor. Onlar da bir baranı elmas, fakat hayatta yüksek şeylere meftun olmuş, tutulmuş, gözler gibi aşağıdan yukarıya yağıyor. Ta o semalara, o üzerinde gülümseyen nurlar, çalkalanan mailiklere doğru yağıyor. Bir rüya içinde yahut sihir alemi karşısında idi. Kemanların titreyen eninleri, inleyişleri, flautanın, flauta İtalyanca, flauto sözcüğünden gelen flauta, flüt demektir. Kahkahaları sanki bu aletlerden, bütün bu kirişlerle tahta veya bakır parçalarından sihirli bir nefesle canlanarak, kanatlanarak uçuşan küçük küçük nameler birbirine atılıyor, birinden ötekine bir hicran, ayrılık. Sedası, ötekinden bir ıstırap, üzüntü. Enini, şundan bir tahassür, özdeyiş. Nalesi, diğer birinden bir ümit cevabı çıkarak, bütün o biçare, zavallı, insan ruhuna mahsus acılıkların, tatlılıkların hazinesi taşıyor, mavi siyah kelebekler gibi uçuşarak, birbirleriyle dudak dudağa bir visal, kavuşma. İçinde dağılıyorlar, yükseliyorlar, sonra bunlar o parlak semanın mailiklerine, şu muzlim, karanlık, denizin siyahlıklarına serpiliyor. İşte, işte şu aşağıya süzülen, şu yukarıya uçuşarak siyahlara bürünen soluk ziyalar, baranı elmas. Son bir name tufanı, ezgiseli ile nagihani, ansızın verilen bir karar, bütün bu hayalat silsilesine hatime çekti, hayaller zincirini sona erdirdi. Ahmet Cemil sanki bir rüyadan uyandı, etrafına baktı. Şimdi her şey hakikate ricat etmiş oldu. Aslına dönmüş oldu. Başını çevirdi, burada niçin bulunduğunu anlamak için düşündü, baktı, o vakit tahattur etti, hatırladı. Arkadaşları şüphesiz orada, işte şuracıktan bir parçasını gördüğü bahçenin kalabalığı arasında olacaklardı. Onların yanına gitmeye ne lüzum var? Ta ötede dönen bir levhanın yalnız bir kısmı şeklinde gözünün önünden akıp giden şu seyrancılara, gezinenlere, ağaçların arasında küme küme oturan bütün bu halka onun bir nispeti, bağı, var mı ki gitsin de o kalabalığın içine atılsın? O bu dünyada herkesten uzak, herkese yabancı değil mi? Şimdi kendisini biraz topluyor, şakaklarında hafif bir serinlik hissediyor, dimağını, bilincini. Ateşin dumanlı bir bulutla örten buhar yavaş yavaş açılıyordu. Onun alemi işte şu yavaş yavaş açılan beyninin içinde mayi bir sema, o mayi semanın içinde birçok gülümseyen ümit yıldızlarından ibaretti. Orada da bir baranı elmas. İşte gözlerini kapayınca görüyor. Mayi bir sema altında azim bir sahra, ova. Ki sabahın hüzünden ve neşeden, üzüntüden ve sevinçten, renkten ve zulmetten, sükuttan ve nameden, gölgeden ve hayalden, o yek diğerinin, bir diğerinin, hem aynı hem gayri, başkası, zannolunan tezatlarından mürekkep, karşıtlıklarından oluşmuş, hali altında, henüz uykusundan tamamıyla sıyrılamamış mahmurluklarla, uyku sersemlikleriyle, yüklenmiş sisler arkasında boğulan ufuklara doğru uzanıp gitsin. Üzerinde bir sema ki geceden kalma siyahlıklarla gündüzün ilk şaşalarının imtizacından, mürekkep parıltılarının karışmasından oluşan esmer bir renkle gözleri taltif eder, okşar. Bir müphem, belirsiz, renk altında mai bir atlas, kumaş, halinde görünen semanın derin bir köşesinden Zühre'nin, Venüs'ün, beyaz sandesi, gülüşü hala görünür, bakir, yeni, bir saffetle münevver, ışıklı bir göz gibi bakmaktadır. O lacivertliklerin bir tarafında henüz belirsiz bir nurdan toz savruluyor gibidir. Bu sahranın üzerinden, o semanın altından bir peri alayının kanatlarıyla dalgalanıyor denilebilen hafif bir hava uçar ki, dikkat edilse bir ruhani cihanın zemzemesine, manevi bir dünyanın seslerine, benzer namelerle titrer. Bütün menazır, manzaralar, sabahlara mahsus o rengin müphemiyeti, belirsizliği. İçinde hava ve hayalden mürekkep bir gölge şeklinde durur. Fakat bir zaman gelir ki birdenbire bir ihtişam, görken Çağlayan'ı dökülür. Biraz evvel sönük duran sema sanki bir yangın ile dolar. Ufkun bir kenarından, güneşin sinesinden, bağrından sahraya bir nur tufanı döker. Semanın bu muhteşem, görkemli yangını altında sahra müşevveşiyetten, karışıklıktan sıyrılır, bütün sahra taze bir hayatın canlılığıyla tutuşur. Ahmet Cemil burada hayalinin şu müdebdep, gösterişli levhasını yaşatırken, ah o ümit güneşi diyordu, onu ne kadar senelerden beri bekliyordu. Henüz 22 yaşındaydı. Öyle bir yaşta, gençliğin öyle hassas bir devresindeki fikir münevver bir semanın barağını elması, elmas yağmuru. Altında parlak hülya alemlerinde kanatları kırılmış bir kuş gibi henüz topraklara düşmemiş. Gözler ziyadar, ışıklı, bir hayal ufkunun envarıyla, nurlarıyla dolu iken bir perde altında siyah bir köşenin açılmak üzere olduğunu henüz görmemiş. Yalnız münevver, müptehiç, ışıklı, sevinçli bir sabahın rüyasına dalmış. Ümit güneşinin üzerine ta uzaklarda bir ufkun içinde hazırlanan bulutların dökülmeye müheyya, hazır olduğunu anlamamıştı. Henüz 22 yaşında bütün maneviyeti, ruh hali yalnız bir ümidin tahakkukuna muntazır, gerçekleşmesini beklemekte, şöhret bulmak, edip olmak, herkesçe tanılmak, bugün o kadar acılıklarına göğüs vermek için hayatını zehirlediği bu edebiyat aleminin bir gün yüksek zirvelerine, doruklarına çıkmak ve ismini o kadar yükseltmek ki, o tasavvur ettiği, hayalini kurduğu yüksek payeye, dereceye bir hat, sınır bulamıyor. Sonra da bu derece kadar itila emellerine, yükselme arzularına kapılıyor olduğundan kendi kendine utanıyordu. Edip olmak, şöhret almak, senelerden beri bütün düşüncesi bu değil miydi? Ta mektepte bir kimya kitabının üzerine başını dayayarak, gözleri ötede siyah tahtanın üzerinde unutulmuş, yarım kalmış bir cebir muadelesine, matematik denklemine dalarak fikri bir hayal rüzgarı üzerinde meçhul emeller fezasında bilinmez arzular göğünde uçtuğu zamanlardan beri bütün varlığını istila eden, saran emel, iştihar, ünlü olma arzusu değil miydi? Ahmet Cemil daima aceleci ve telaşlı yürüyüşle adeta koşarak Babali Caddesi'nin kenarından çıkarken şu kitapçı dükkanları, cam kapıların aralarından fark edilen şu kütüphane müdavimleri, gediklileri, bu matbaalar sabahtan akşama kadar fikir ve sanat hareketlerinin münferit mecrası, tek yolu olan şu cadde bir gün olacak ki onun tesiri, etkisi altına girmiş olacak. Şimdi birkaç eski mektep arkadaşıyla 8-10 kalem erbabından, yazardan, başka herkesin meçhulü olan bu genç, bugün koltuğunun altında bir iki kitapla buradan bir gölge gibi çıkarken, bir gün olacak ki tesadüfen bir kitapçının dükkanına gözü isabet edecek olursa, rastlarsa, mektepten henüz çıkmış iki genç edebiyat müntesibinin, sevdalısının birbirlerine kendisini gösterdiğini fark edecek. Ah, o zaman göğsü nasıl bir iftihar, övünç havasıyla şişecek. Şimdi oradan mevhum, olmayan ama var sanılan bir cisim şeklinde geçiyor. Gören yok, bakan yok. Lakin o zaman güzergahında, yolunun üzerinde isminin yavaşça fısıldandığını işitecek ve ciğerlerinden sıcak bir şeyin aktığını duyacak. Zaten bu neticeye, bu ümidin tahakkukuna şayan, gerçekleşmesine layık olmak için az mı ızdırap çekmiş, hayatın az meşakkatlerine mi, sıkıntılarına mı tahammül etmişti, göğüs gelmişti. Bugün 22 yaşındaydı. Fakat bu yaşa gelinceye kadar Ahmet Cemil'in düşüncelerine bir fasıla, ara daha geldi. Uzaktan sahibi İmtiyaz Hüseyin Baha ile idare memuru Ahmet Şevki Efendi'nin yaklaştıklarını gördü. Sahibi İmtiyaz gelince dedi ki, Allah cezasını versin, ıslah olmayacak, düzelmeyecek. Evde kendisini bekleyen karısını, çocuğunu düşünmek yok ki. Yine oraya gitti, ötekilerini de beraber sürükledi. Biz üç kişi kaldık, artık yavaş yavaş yola çıksak. Ahmet Cemil, Raci'nin ikide birde Palace de Cristal'de, Palace de Cristal o dönemde Beyoğlu'nda şimdiki Kültür Sarayı'nın karşısında bulunan ve devrinde çok meşhur olan bir çalgılı kahve. geç vakte kadar kaldıktan sonra geceyi de evinden başka yerde geçirdiğini bilirdi. Kaç kere bedbaht, talihsiz. Karısı matbaanın kapısına kadar gelerek 5-6 yaşındaki yavrusuyla kocasını arattırmış, Ahmet Cemil ile beraber bütün arkadaşlarını ne cevap vermek lazım geldiğinde mütehayir, şaşırmış bir halde bırakmış idi. 4. 19 yaşına kadar Ahmet Cemil tamamıyla hayatta mümkün olabildiği kadar mesut, mutlu idi. Ondan sonra pederini kaybedince maişet endişesi, geçim düşüncesi, hayat mübarezesi, yaşam savaşı başlamış. Kendisinin tabiriyle şivesine göre bir piyale-i telhi-i hayatın zehrabesine, hayatın acılı kadehindeki zehirli suya dudakları temas etmişti, dokunmuştu. Babası dava vekili, avukat idi. Ailesini iyi geçindirecek kadar para kazanırdı. Zaten ailesi Ahmet Cemil'in annesiyle 18 yaşında oğlundan 14 yaşında kızı İkbal'den ibaretti. İyi bir aile babası, evine meftun, tutkun, zevcesine, hanımına, çocuklarına tamamıyla bağlı, hususuyla en önemlisi namuslu. Ahmet Cemil ne vakit babasından bahsetse namusunu teşrih edecek, açımlayacak. Hikayelerin sonu gelmez. Onun nakline, rivayetine, dediğine göre bir defa babası kabul etmiş ve ücretinin nısfını, yarısını evvelce, önceden almış olduğu bir davanın sonradan hakka makrun, doğruluğa yakın olmadığını anlayınca birden reddine ve paranın iadesine, parayı geri vermeye karar vermişti. Fakat bu kararın icrasına, uygulanmasına büyük bir mani, engel vardı ki o da paranın Süleymaniye'deki binimini evlerinin tamirine, onarılmasına sarf edilmiş, harcanmış olmasıydı. O vakit saatlerce düşünüldü. Bir çare bulunamadı. Annesi emniyet sandığına terhin edilmek, rehin bırakılmak üzere küpesiyle yüzüğünü teklif etti, önerdi. O vakit babasının bütün hassasiyeti, duyarlılığı nasıl taşmıştı? Karısının elmaslarını terhin etmek, işte bu mümkün değil. Kendisinin bir altın enfiye, burun otu, kutusu, bir güzel saatiyle bir ağır altın kösteği vardı. Bunlar terhin edildi. Fazla olarak fahiş, çok yüksek. Bir faizle bir muhtekir sarraftan, tefeci kuyumcudan para alındı. O gayri muhik, hak olmayan davadan vazgeçildi. Bu adamın yalnız bir endişesi vardı. Ailesini mesut etmek. Senelerce fikrini vakfettiği, adadığı, bu maksadı temin, bu amaca ulaşmak için kendisini, evet yalnız kendisini birçok şeylerden mahrum, yoksun, bırakarak araba ile gitmek arzularına galebe çalıp, üstün gelerek, yokuşları, çamurlu sokakları yaya tırmanarak, geçen senenin esbabını, giysilerini, bu seneye salih, elverişli, görmeye çalışarak hatta arkadaşlarının hissetle ithamına, cimrilikle suçlamalarına, gülümseyerek para biriktirmişti ufak bir şey. Birçok adamların bir dakikada bir zarın hevesine terk edebileceği kadar ufak. Fakat bu ufak şey, bu namuskar, namuslu. Aile babasını senelerce yormuş, senelerce alnını terletmişti. O parayla işte şimdi karısını, çocuklarını sokak ortasında kalmaktan muhafaza eden, koruyan, Süleymaniye'deki şu 5 odalı evciyi Ahmet Cemil'in bazen gülerek bizim konak dediği mesken, yer alınmıştı. Ahmet Cemil evin alınışını pek iyi tahattür eder, hatırlar. O vakit 14 yaşında vardı, tam mektebe leyli, yatılı olarak ithal edildiği, katıldığı sene. Babası oğlunu ev alınmadan evvel mektepte leyli olarak bırakamadığı için o vakte kadar beklemişti. O gün birinci defa olarak kira evinden kurtulup kendi evlerine geldikleri gün ne telaş içindeydiler. Bütün eşya aşağıda mermer avluya, mutfağa, sokağa nazır, bakan, odaya tıkılmış, her şey birbirine karışmış. Babası, validesi, annesi, hemşiresi, kız kardeşi bu gürültünün içinde şaşırmış, bu karışıklık içinden hangisini almak, hangisini nereye koymak lazım geldiğinde mütehayyir kalmışlardı, şaşırmışlardı. O vakit babasıyla validesi arasında bir müddetten beri devam eden bahis teceddüt etmiş, konu yeniden ortaya çıkmış. O babasına Kula'dan hediye gelen kilim döşemelerin yukarıdaki pembe odaya mı yoksa sofaya mı konacağı meselesi konusu tazelenmişti. O vakit herkes bir rey beyan etti, fikir söyledi. Herkesten maksat, kasıt, Cemil ile İkbal. Cemil tabii babası gibi pembe odayı, İkbal validesine uyarak sofayı münasip, uygun görüyorlardı. Nihayet hizmetçi kız, taşralı iri yarı bir kız, hakem tayin olundu. Hakem olarak belirlendi. Hizmetçi şaşaladı. Bu hakimiyet sıfatının ehemmiyeti, hakem olmasının önemi altında beyni darmadağın oldu. O hem pembe odaya hem sofaya taraftar çıkıyordu. Destekte bulunuyordu. Onun fikrini tatbik etmek, uygulamak, lazım gelse kilim döşeme ikiye bölünecekti. Kendi evlerine gelmiş olmak hepsinde eğlenceye bir meyil, eğilim uyandırmıştı. En küçük vesilelerle, bahanelerle bir latife ediliyor, lüzumundan ziyade, gereğinden fazla gülünüyordu. Bu mühim, önemli. Mesele de bir eğlenceye medar. Neden? Oldu. Ahmet Cemil'in fesini kura çantası yaptılar. İki kağıt parçasına pembe ve sofa kelimeleri yazıldı. O vakit talih, kader, hükmetti. Karar verdi. Pembe odaya yar oldu. Şimdi ne vakit Ahmet Cemil o eskimek bilmeyen kilim döşemenin üstüne otursa, babasının bir hakim ciddiyetiyle elini fese sokarak, göreyim seni pembe oda, senin merhametine kaldı deyişi gözlerinin önüne gelir. O vakit ne kadar mesut idiler, her akşam yemekten sonra saatlerce beraber otururlar, babası yazısını yazar, düsturları, yasa kitaplarını karıştırır, Ahmet Cemil bir köşeye büzülür, dersine çalışır. Validesi oğluna bir gömlek yahut kızına esvap dikmekle meşguldür. İkbal kız çocuklarını daima validelerin eteklerine sevk eden, yönlendiren bir hisle annesinin yanında mesela babasının eskimiş para kesesine kaim olmak, para kesesinin yerine geçmek üzere yeni bir kese örer. Ara sıra bu dört kişiden birinin ağzından çıkıvermiş bir serseri kelime musahabeye, sohbete vesile olur. Ahmet Cemil başını kaldırır. İkbal güler, babası bir hikaye söyler. Bazen iştigalin nevi tebdil olunur. Uğraşının şekli değiştirilir. Babası yazılarını bitirmiştir. Ahmet Cemil dersini yapmıştır. Daha yatağa gitmek için bir hayli zaman vardır. O vakit ortaya başka bir iş çıkar. Babasının Mesnevi'ye. Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin Farsça kaleme aldığı ibretli kıssa ve hikayeleri içeren tasavvufi bir eser. Pek merakı vardır. Gelişi güzel bir yere açılır, her yeri cazip, çekici olan bu kitabın bir hikayesi okunur. Ahmet Cemil'in küçük yaşından beri tahsil zemininde, eğitiminde bütün adımlarına rehber olan, önderlik yapan bu baba o vakit oğluna ders verir. Bir nükteyi anlatmak, bir mazmunu tefsir etmek, ince bir manayı yorumlamak için saatlerce yorulur. Bu genç dimağı bir gonca gibi nazik parmaklarla açmaya çalışır. Kendi evlerine geldikten sonra bu müsamereler, akşam eğlenceleri, haftada bir defaya münhasır, özgü kaldı.